Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün mükemmeliyetçiliği konuşacağız.
Bir şeylere merhaba demeyeceksin mi? Esma Nur, Kübra, Merve.
Çok hevesliydim ama isimler aklımda kalmadı. Aha. Evet ama saymaya başlamış oldun sen.
Değil mi?
Evet.
Rabia, bir başka Rabia yazmış.
Evet.
Habibe var.
Evet.
Ali var. Ömer var.
Hepinize merhaba.
Hepinize merhaba.
Merhaba. Yani. Adile Naşit'e programa döneceğiz.
Evet.
Bugün mükemmeliyetçiliği konuşacağız. Nasıl bir özelliktir? Aslında takdir gören de bir özellik mükemmeliyetçilik. Ama kişinin hayatını da zorlaştıran da bir özellik. Niye mükemmeliyetçilik özelliğini geliştiririz? Ne işimize yarar? Hayatımızı nasıl kolaylaştırır, nasıl zorlaştırır? Vazgeçmek mi lazım?
Bunlar soru mu? Yoksa...
Soru. Evet. Bu çerçevede konuşacağız. Evet. Evet.
Bence bir işe yaramıyor. Hayatımızı zorlaştırmaktan başka da bir işlevi yok ve dolandırıcı bir tarafı da var. Bizi kendisinin sayesinde işleri iyi yaptığımıza inandırıyor. Ve biz de diyoruz evet o olmazsa ben işlerimi iyi yapamam. Bunun niye olduğuna geldiğimizde de zaten bunu katmanlaştıracağız, derinleştireceğiz. Orada bir kaygı var. Aslında mükemmeliyetçilerin temel özellikleri mükemmeliyetçi olmaları değil, kaygılı olmaları. Başarısızlık kaygısı var, diğerlerinin hayal kırıklığına uğratma kaygısı var, diğerlerinin bize bakışının değişeceği kaygısı var. Ve bütün bunların önüne geçmenin yolunun mükemmeliyet olduğunu düşünüyor. Bunları yaparsa ancak bu kaygılardan kendini koruyabileceğini düşünüyor. Ama dediğim gibi ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Kendini gerçekleştiren kehanet oluyor. Bütün bu mükemmeliyetçi taleplerinden dolayı o korktuğu şeyler... Yine başına geliyor.
Öyle, evet. O zaman bir tanımlarsak aslında kişi böyle yüksek standartlar belirliyor. Ve o yüksek standartlara ulaşmak için çaba sarf ediyor ama bunu bir eleştirel tutum içinde yapıyor sarf ettiği çabayı.
Mükemmeliyet biraz da eleştirelliği mi barındırıyor içinde?
Eleştirelliği barındırıyor çünkü esnekliği yok. Çünkü hani affı yok, hata toleransı yok, kusursuzluk arayışı var. Senin dediğin gibi bunun kökeni... Kaygıya dayanıyor olabilir, başarısızlık kaygısına, korkusuna dayanıyor olabilir ama eleştirel böyle kıyıcı bir tutum var mükemmeliyetçiliğin içinde. Yoksa fark da şöyle oluyor, yani işimizi iyi yapmakla mükemmeliyetçilik arasındaki farkı belirleyen şey iki şey belki şimdi bu tanımlamadan yola çıkarak. Bir yüksek standartlar, belki potansiyelin üstünde hedefler belirleme. İkincisi de bu hedeflere ulaşırken eleştirel bir tutumla ilerleme.
Bilmiyorum.
Ama sağlıklı modda, sağlıklı bir halde hedefler belirleme, bunun için çabalama var. Bizim için daha sağlıklı olan ve esnek olan kısımda.
O zaman söylediklerini doğru anlıyorsam içimizde bir talepkar eleştirel ses var. Biz bununla baş etmek için mükemmeliyete başvuruyoruz. Ama fark etmeden bir süre sonra biz de kendi içimizdeki ses bizimle nasıl konuşuyorsa diğerlerine de aynı talepkarlıkla, aynı eleştirellikle davranıyoruz. Yani mükemmeliyetçiliğin bir kendimize karşı boyutu var. Bir de diğerlerine karşı, bir de muhtemelen ilişkilere, yapılan işlere karşı boyutu var yani, değil mi?
Yani mükemmeliyetçilikteki belirlediğimiz o yüksek standartlar hem bizim için hem başkaları için.
Peki mükemmeliyetçi birinin aklına gelen soruyu sorayım yani. Tahminen gelen. Bir işi iyi yapmaya çalışmanın, kusursuz sorunsuz yapmaya çalışmanın nesi kötü ki? Evet. Herkes öyle olsa toplum gayet huzurlu, düzgün bir yer olur. Herkes işini iyi yapar.
Evet. Deminki aslında hani sağlıklı olarak işimizi iyi yapmak başka bir şey. Kusursuzluk için aşırı kontrolcü planlamalar yapmak, hata toleransının düşük olması, kusurluluğa dair... Yine toleransın düşük olması başka bir şey. Zaten şu hayatta tam ve bütün olan ne var ki? Yani kusurluluk içinde bir bütünlük var. Dolayısıyla aslında mükemmeliyetçi taraf gerçekçi olmayan bir şeyi bekliyor. Kusursuzluk ve hatasızlık.
Mükemmeliyet iyinin düşmanıdır dedikleri şey bu değil mi? Biliyor musun büyük kurumsal firmalarla çalışıldığında... İşe alımlarda mükemmeliyetçilerden iş karmaşıklaştıkça, hayati bir öneme haiz olmaya başladıkça mükemmeliyetçilerden kaçınıyorlarmış. Çünkü çok ciddi meselelerde, çok ciddi işlerde başkalarının hayatını tehlikeye atacak kadar kritik karar mekanizmalarında mükemmeliyetçilerin performansı her zaman çok daha düşük çıkıyormuş. Hata yapma endişesi, diğerlerini domine etme ya da kendisiyle ilgili o talepkar ses, o yüksek mükemmeliyeti yakalamak için gerilimi genelde aslında tam aksiyonla bir şeye sebebiyet veriyormuş. Hata yapma oranı artıyor, yanlış yapma oranı artıyor. Evet. Mükemmeliyet ne için devreye girdiyse, ne için bizi motive etmeye çalışıyorsa aslında pek çok durumda özellikle baskı arttıkça daha aksi yönde bir sonuç veriyor.
Evet. Böyle duygusal okuryazarlığımız düşük olunca hani bunlar üzerine aslında çok akıl yürütmeyince işini iyi yapmayla mükemmeliyetçiliği karıştırdığımız için mesela çok mükemmeliyetçi öğretmenler de bazen tercih edilebiliyor. Aslında mükemmeliyetçi bir öğretmen ne odaklıdır? Başarı odaklıdır.
Sonuç odaklıdır.
Sonuç odaklıdır. Performans odaklıdır. Ama çocuk eğitimi neyi gerektirir? Çocuk odaklı olmayı, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını görmeyi gerektirir.
İlişkiyi gözetmeyi.
İlişkiyi gözetmeyi gerektirir. Yani işimizi tabii ki iyi yapalım ama bunu yani bu ayrımı yapmış olacağız aslında bu program içerisinde. Mükemmeliyetçilikte bağlamı görme yok, diğerlerinin ihtiyaçlarını görme yok. Diğerinden de böyle bir beklenti var. Performans ve başarı beklentisi var.
Şöyle canlandıralım. Biri demiş ki arada kameraya bakar mısınız? Benimle konuşuyorsunuz gibi hissediyorum. Daha iyi geliyor diye.
Bakarız.
Şöyle bir şey var. Ben Zeynep'in içindeki o kötü sesim. Böyle isteyen bir tarafım var, memnuniyetsiz bir tarafım var, eleştirel bir tarafım var. Zeynep uzun yıllar buna maruz kalınca içeriden bir ses geliyor. Diyor ki Zeynep'e, Zeynep bak beni dinle. Beni dinlersen Serdar'ın bu talepkar, eleştirel, cezalandırıcı tarafından korunacaksın. Zeynep de tamam ne yapacağım diyor. Bak diyor ne yapacaksan mükemmel yap. Ne yapacaksan değişkenleri sen kontrol et. Genelde de mükemmeliyetçiliğe kontrolcülük eşlik ediyor. Hem mükemmeliyetçi hem kontrolcü oluyor. Aslında bu iç sesin, bu baş etme yolunun amacı Zeynep'i korumak. Zeynep'e diyor ki bak çok hırpalanıyorsun. Bunları yap, buradaki eleştirel, cezalandırıcı tavırdan kendini koru. Doğru mu?
Evet. Bir örüntü bu olabilir.
Bir örüntü bu. Zeynep'e diyor ki değişkenleri sen kontrol etmelisin. Değişkenleri kontrol etmediğinde mükemmeliyeti yakalayamayız. Mükemmeliyeti sağlarsan insanlar sana değer verir. Seni eleştirmezler. Onların gözüne kusurlu duruma düşmezsin. Böyle çalışmaya başlıyor. Evet. Aslında masum Zeynep'i korumaya çalışan bir ses bu.
Evet.
Ama
evet.
Sonra nasıl ilerliyor hikaye?
Yani o hikaye sürecinde de belirsizliğe de tahammül olmadığı için o belirsizlikle başa da çıkabilmek için çok ince ayrıntısına kadar senin dediğin gibi o kontrolcü modla halimizle beraber de ilerliyor. Her şeyi ince ayrıntısına kadar planlama ve kusursuz sonuçlara ulaşma oluyor. Nasıl ilerliyor? O noktaya geçmeden dediğin gibi eleştirel ve talepkar sesle büyüdüğümüzde bu böyle bir örüntü olabilir.
Bu öğretmen de olabilir.
Evet.
Anne baba da olabilir.
Anne baba da olabilir. Biraz böyle kontrolsüz, çok mesela alkol kullanan ebeveynin varlığı durumunda da kontrolsüzlük oluyor, güven açığı oluyor ev atmosferinde. Çocuk o zaman her şeyi tam ve mükemmel yaparak kendine de bir kontrol alanı sağlayabiliyor. O
tepkiden korunmak için
korunmak
ya da
için.
Cezadan.
Yani o güven alanını ebeveyn sağlayamadığında genelde çok görüyorum bunu. Ben babaları alkol kullanan genç kızlar mükemmeliyetçi kadınlar oluyorlar. Çünkü dediğim gibi o kontrol alanını, güvenlik alanını sağlayacak kişi aslında ebeveyn. Ama alkol kullanan bir ebeveyn o istikrarlı güveni veremez.
Bir de senin söylediğine destek mahiyetinde ekleme yapayım. Çocuklar bir şeye maruz kalıyorlar. Edilgin durumdalar ya orada. Kontrol edebilecekleri bir şeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu yeme içme de olabilir mesela. Hani kendi yemesine engel olan çocuklar var ya yeme bozuklukları geliştiriyorlar. Ya da tekrarlayan davranışlar geliştiriyorlar. Ya da işte kendilerine rutinler, düzenler geliştiriyorlar. Niye? Çünkü kontrol edebildiği bir şey ona iyi geliyor. Ona huzur hissettiriyor. Çünkü kontrol edemediği ve onu zor durumda bırakan çok fazla değişken var.
Evet. Yani derin bir yalnızlık, derin bir kaygı, derin bir belirsizlik, kaotik bir ortam, aile atmosferinde bizim böyle davranmamıza neden olmuş olabilir. Öyle olunca da senin az önce söylediğin gibi o koruyucu işlevi oluyor. Sonra da inanıyoruz çünkü onay da alıyor. Beraberinde onay da geliyor. Hani işi iyi yapmaktan dolayı. takdir de görüyoruz. Takdir gördüğümüz davranışta, desteklenen davranışta vazgeçmemiz gereken bir şey olarak hissedilmiyor.
Bazı aile hikayelerinde de senin söylediğin gibi sağlıksız bir aile var. Çocuk orada derslerinde başarı olarak kendini koruyabiliyor. O zorba anne, zorba baba ya da zorba öğretmen o başarılı çocuğa dokunmamaya başlıyor. Ya da bir gürültü patırtı var. Ha, onu ellemeyelim. O ders çalışıyor, o kitap okuyor diye kendine bir korunaklı alan yaratıyor. Ya da zorlayıcı bir başka kardeş varsa, problem davranışları olan başka bir kardeş varsa, başarılı olan, sorun çıkarmayan, mükemmele yakın bir kişilik de abisi öyle ama o şöyle, büyük iyi ama küçük afacan gibi bir şeye de sebebiyet veriyor. Yani o başarılı bir kimlik yaratmak da mükemmeliyetçiliğe giden bir yolun taşlarını döşemeye başlıyor. Evet.
Yani başarı odaklı ebeveynler dolayısıyla buna yol açabilirler. Talepkar ebeveynler, hep bir beklentisi olanlar, memnun olmayanlar mükemmeliyetçiliğe. Çünkü hani küçük bir kız çocuğu mutfak tanesine yardım ederken annesinin o talepkarlığı aslında mükemmeliyetçiliği. Ve bu da ortada verdiği geri bildirimler çocuğun da her şeyi tam yapması gerektiğini öğrenmesine neden oluyor. Sonra bu başka durumlara yaş ilerledikçe de taşınmış oluyor. Yani mükemmeliyetçilik de hem biraz modelle hem de mükemmeliyetçi anne baba öyle bir beklentiyi çocuklarına yansıttığı için mecbur bırakıyorlar çocukları. Evet. Öyle olmak durumunda kalıyorlar. Bunun kökeninde de baştan kökenden almıştık, mükemmeliyetçiliğe geldik. Şimdi mükemmeliyetçilikten tekrar köküne dönersek muhtemelen öyle orada bir kaygılı bir mizaç yatıyor olabilir.
Mükemmeliyetçilik bulaşıcı değil mi? Mükemmeliyetçi bir anne babanın başarısızlığa tahammülü yok, zayıflığa tahammülü yok, performans düşüklüğüne tahammülü yok. Herhangi bir şeyin sıradan olmasına tahammülü yok. Çocuğunun vasatlığına tahammülü yok. Duygular karşısında zorlanmasına tahammülü yok. Böyle olunca da çocuk hem kendini koruyor hem de diyor ki ha bir de anne baba başarılıysa demek ki başarılı olmanın şartları bunlar diyor bunlar, yani.
Evet. Ve bunlar da takdir alarak öğretmenler de okulda da bunu destekliyorlar. Aslında şeyi görmek lazım yani mükemmeliyetçi çocuğun spontanlığı yok. O yaratıcı esnek tarafı yok.
Çok bu çocuklukta düzgün. Mı oluşuyor o zaman Zeynep?
Çok düzgün oluşmaya başlıyor tabii ki evet. Hani kimliğin tam bir parçası olması bildiğin gibi hani ergenlik sonunu buluyor ama şeyden itibaren bir anaokulundan itibaren çocuğun bir düzen eğilimi oluyor kaygıya bağlı olarak. Eğer çocuk esnek biçimde büyütülmezse ebeveyn de mükemmeliyetçi ise bu düzen eğilimi mükemmeliyetçiliğe her şey evde performans odaklıysa başarı takdir ediliyorsa sonuç performans varsa vurgulanıyorsa çocuktaki insan ilişkilerine ve kendine dair zihin haritaları bu şekilde oluşmaya başlıyor ve şeyi tamamlayacağım. Okulda spontanlığı olmuyor bu çocuğun görülmüyor aslında. Çocuksu neşesi olmuyor ama şeyi görüyoruz. Yani düzgün kurallara uyuyor, hiçbir eksiği yok, her şeyi tam yapıyor.
Pırlanta çocuk mu?
Pırlanta çocuk bir nevi olmuş oluyor. Çocuklar sonra yetişkin yıllarında da iş yerinde çok takdir görüyor, idarecinin sağ kolu oluyor, belki mükemmeliyetçi bir idareci oluyor,
çocuklukta öğretmenin asistanı olmuş oluyor.
O nokta yetişkin yıllarına geldik, orada da hep takdir görüyor, onay görüyor, başarılı oluyor. Evet, bu onu başarılı kılıyor. Benim gördüğüm deneyimden nerede bu duvara tosluyor çocuk dünyaya geldiğinde, özellikle dünyaya gelen çocuğu da anneye de babanın dürtüsel mizaçta bir çocuksa, kontrol edilemez biçimdeyse,
zapt edilemezse
mükemmeliyetçi, yani onun zihninde çocuk yetiştirme sınırları var. Düşünsene, kuralları
mükemmeliyetçi
var.
Mükemmeliyetçi annesinin çocuk sümüğünü böyle koluna sürüyor mesela. Travma değil mi ya anne için?
Evet. Zıp zıp top. Her çocuk öyle zıp zıp top. Evet. Ama dürtüsel enerjisi yüksek bir çocuk dünyaya gelirse de orada diyor ki ebeveyn burada bir sıkıntı var. Bu da çok iyi oluyor. Yani ailelerle çalışırken çok yaygın bir profil. Diyorum ki zaten iyi ki böyle bir enerjisi yüksek bir çocuğunuz var. Yoksa siz bu mükemmeliyetçilikle hayatınızı devam ettirirdiniz. Ve bu çok tüketen bir şey bir kişiyi. Ebeveyn o zaman esnemesi gerektiğini öğreniyor.
Bence Nerede duvara tosluyor kısmı? Bence daha önce de duvara tosluyor ama en sert duvara toslama tabii, çocukla muhakkak beraber oluyor. Evet. Toslamalar biraz da öncesinde başlıyor Zeynep. Hani çünkü mükemmeliyetçilik beraberinde kaçınmayı getiriyor. Mükemmeliyeti yakalayamayacaksan kusurlu duruma düşmemenin, başarısız olmamanın, hata yapmamanın, o mükemmeliyeti gerçekleştirmenin en garanti yolu ne? Bir şey yapma. Garantili alandan çıkma. Konfor alanından uzaklaşma. En iyi neyi biliyorsan onu yap. Ama bu dil öğrenmene engel oluyor. Kursa gidiyorsun ya da ders alıyorsun. Bir kelimeyi yanlış telaffuz ediyorsun. Yapıyorlar. Orada dil öğrenme macerası bitiyor. Tenis kursuna gidiyor. Servis atacak. Tam topu atıyor. Vuracak. Raket top eşleştiremiyor. Top bir yerde, raket bir yerde. Herkes böyle hani gülmemek için kendini zor tutuyor. Artık bırak tenisi, raketli sporlara bir daha gitmiyor yani. Ama gelişmenin, değişmenin, başkalaşmanın şartları var. Acemi olacaksın, kusurlu olacaksın. Böyle durumlarda sen de güleceksin. Öğrenmeye açık olacaksın. Hata yapmaktan korkmayacaksın. Hata yapmanın, öğrenmenin bir yolu olduğunu kabul edeceksin. Ama mükemmeliyet böyle bir şeyi kabul eder mi? Zinhar. Zinhar yani.
Evet. Mükemmeliyetçilik neyle ilişkili diye baktım son zaman yapılmış araştırmalara. Öz şefkat düşük oluyor mükemmeliyetçi olanlarda. Belirsizliğe, senin söylediklerini destekleyen çalışmalar, belirsizliğe tahammül daha düşük oluyor. Erteleme davranışı oluyor mükemmeliyetçilerde. Yani tam olması için bir türlü başlayamama ya da hiç o işlere girmeme, tembellik dediğimiz davranışlar güçlü oluyor. Dolayısıyla kaçınma da eşlik ediyor ya da erteleme de söz konusu oluyor. Hani erteleyen kişiler o mükemmelci tarafları var mı yok mu diye de bakabilirler. Öz şefkat zaten düşük. Çünkü mükemmeliyetçilikte de başta söylediğimiz gibi kendimize ve diğerlerine karşı eleştirel bir tutum var.
Ya da şöyle de düşünülebilir. Herhangi bir yetişkinin bir çocuğa mükemmeliyet beklentisiyle yaklaşmasına vicdanımız el verir mi? Yok deriz değil mi? Bak yapabilecekleri var, yapamayacakları
var. Çok demiyoruz işte yani. Evet ha? Diyoruz. Elinden geleni yapacak diyoruz. Hani çok mükemmeliyetçilik o yüzden çok şey yapan bir şey.
Ben vicdanlı insanlara sesleniyorum. Evet. Vicdanımız el veriyor mu?
Vicdan değil de bu bir öğrenme. Öyle zannediyoruz yani. Hani çok zorlanacak, yapacak, sorumluluk alacak. Hani bunu uzman diliyle de
örneği
oluyor.
Biz de söyleyecektik bunları da.
Evet ama az önce bir sürü anlattın ya canım. Ben böyle sakince dinledim. Çok uzun uzun dinledim.
Bence şu an mükemmeliyetçi bir tavır içindesin. Bir şeyin olması
gerekiyor. Bir de onu da sana da soracaktım. Mükemmeliyetçi misin diye. Ben değilim. Mükemmeliyetçi değilim. Gerçekten değilim.
Evet diyorum. Evet.
Gerçekten talepkar bir sesim var olabilir ama mükemmeliyetçi değilim. Kontrolcü bir tarafım var. Ama aksine bir işi bitireyim diye bitiririm ben. Tam olması gibi bir uğraş içine.
Bende de yok.
Girme. Sende güçlü kesim var da. Ben de öyle.
Kendini aklıyor paklıyor.
Ay yani. Aklamadım ya. Bu bir özellik var mı tamam. Yok mu diye konuşuyorum. Şekerim niye bu kadar kendim ben.
Çünkü örneğimi böldüm. Bir şey anlatıyordum. Böyle
ama
bir
hep anlatıyorsun. Gibi. Hep anlatıyorsun. O yüzden arada girmem gerekiyor.
Annem gibi yapayım mı sana? Sustum tamam sen konuş.
Gerçekten
hadi.
Çok şükür.
Sustum. Ama evet. Böyle diyerek de susmuyorum.
Ya benim niye mükemmeliyetçi tarafım yok? Çünkü öyle bir yüksek standartlı bir evde büyümedim.
Ben bu arada örneğimi unuttum ha.
Ya Serdar bölüp durma.
Tamam peki.
Yüksek standartlı bir evde büyümedim ama niye kontrolcü bir tarafım var? İşte bizde de belki çok standart yoktu. Biraz o standart için o kontrolü ev içerisinde, hane içindeki o kontrolü sağlayan kişi ben oldum. Başarı odağım var. Başarılı olmayı isterim ama bu çok mükemmeliyetçilik çok eşlik etmiyor.
Ben senin iyi bir şey söyleyeceğim. Bu tarafını çok beğeniyorum. Sen bir şeyin yapılması gerektiği kısmında, yapılması gereken zamanda yapıp bitiriyorsun. Ertelemiyorsun, ötelemiyorsun, evet. Mükemmeliyet peşinde koşmuyorsun. Bir şeyin yapılması gerektiği biçimde yapıyorsun. Mesela bir teklif hazırlanacak. Bir tak tak tak tak tak tak tak yapıyorsun ve hazır. Evet. Yani o tam son takvimde hazır oluyor yani yetiştiriliyor.
Ben, hatta bir hafta önce diye benim şeyim var.
Tabii muhtemelen daha önce. Ben oradaki pek çok noktayı, virgülü, kelime hatasını düzenlemeyi görüyorum. Ama bana bıraksan ben o işi muhtemelen bir hafta daha geç gönderirim. Benim gönderdiğim seninkinden daha az hataya sahip olur ama senin o iş bitiriciliğin bende yok. Çünkü benim mükemmeliyetçi tarafım şeye engel oluyor. Ama gerçekten az önce vereceğim örneği çok hevesle başlamıştım. Yani ne diye girmiştim ben cümleye Zeynep?
Her zaman can kulağıyla dinlemiyorum sanırım. Bazen kendimi kapatmam gerekiyor. Ben can
bu kayıtta kalsın. Dinlemeyen tarafı kalsın evet, yani. Ha evet. Çocuk örneği veriyorum.
Allah aşkına çok şükür aklına geldi. Ne mutlu bitmeden önce geldi.
Diyordum ki herhangi bir yetişkinin bir çocuğa mükemmeliyetçi olmasına muhtemelen mükemmeliyetçi bir tarafımız yoksa gönlümüz razı olmaz. Çünkü deriz ki çocuğun yapabilecekleri var, yapamayacakları var, sınırlılıkları var. Çabasına bak. Elinden geleni yapıp yapmadığına bak. Neyi niye yapamıyor ona dikkat et. Destek ol. O konularda neden yapamadığını bir öğren. Ondan sonra hani bir sonuç bekle. Ama hep de baktığın şey sonuç olmasın. Elinden geleni yapıyor mu, nasıl yapıyor, nerede zorlanıyor. Bu bizim için de geçerli. Bir çocuğu nasıl koruyacaksın? Kendimizi de öyle koruyacağız ya. Elimden geleni yapıyorum. Tamam. Hani bu sorumsuz olduğum, işimi iyi yapmadığım, ciddiye almadığım anlamına gelmiyor. Aksine böyle yaptığımızda daha erken, daha iyi sonuçlar alabiliyoruz yani. Hani yaptık ana hatlarıyla tamam. Ama vaktimiz de var. Tamam. Bunu güzelleştirmeye çalışabiliriz. Ama zaten mükemmeliyet olduğunda cumartesi teslim edilecek şey cumaya kadar erteleniyor. Çünkü çok iş var yani. Çok iş var, çok detay var. Kaçınıyoruz. Cuma akşamı başlıyoruz iş yapmaya. Cuma akşamdan da cumartesiye ne yapabileceksin? Zaten yapabileceğinin de %50'sini yapıyorsun. Mükemmeliyet peşinde koşarken kendi potansiyelimizi gerçekleştirememek gibi de ciddi bir risk var yani.
Evet.
Yapabileceğinin de altına düşüyorsun.
Çok mükemmeliyetçi akademisyenlerde yayın sayısı daha az.
Az. Daha geç ünvan alıyorlar ya da alamıyorlar. Erkenden emekli oluyorlar.
Yani üretim daha azalıyor, sınırlı olmuş oluyor. Yani ama bu demek değil ki hemen mükemmeliyetin zihnine bu gelir. Ne öyle yapsın yayınlasın, önemli olan yayın sayısı mı? O da değil, o da diğer uç. Ama sağlıklı kısımda tabii ki düzgün olması gerektiği gibi, elinden geldiği gibi ve en iyi olabilecek biçimde. En iyi olmasıyla ya da iyi olmasıyla mükemmel olması arasındaki farkı iyi dengede tutarak.
Zaten mükemmeliyetçilik gibi sağlıksız taraflar bizi şöyle ikna ediyorlar. Ne yapacaksın? Elinin kenarıyla mı yapacaksın bu işi? Önemsemeyecek misin? Harcı alem işler mi yapacaksın? Vasat mı olacaksın diyor. Burası bu nokta. Anlattığı karikatürize nokta, işini ciddiye almayan burası. Diğer uç. Bunun ortasını bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar.
Evet.
O ortasında ne var Zeynep? Nasıl tarif ederiz onu?
Esnek var. Esneklik var. Belirsizliğe tahammül var. Öz şefkat var. Kendiyle ve diğeriyle öz şefkatli bir dilde konuşmak var. Bağlamı iyi gözetmek, durumu, koşulları iyi gözetmek var. Odağı kişiye, ihtiyaçlara, ilişkilere vermek var. Sadece görevlere değil. Ama yapılması gerekenleri de tabii yapmak. İyi bir zaman planlaması var aslında. Takvimleme var. Mesela bir işse bu. Teslimden 3 gün önce bitirmeyi hedeflemek. O 3 günde de onun üzerine daha iyi hale getirmek için çalışmak. Hani daha orta yoldan sağlıklı bir hal örnek üzerinden bunu yapabilir. Mükemmeliyetçi birisi bütün evi, her yeri, dolap içleri dahil temiz olacak. Misafir öyle davet edilerek işte 5 çeşit tuzlu, 4 çeşit tatlı olacak. Bunun odağında ama onlar geldiğinde bitmiş bir halde olacak.
Evet.
Tükenmiş bir halde. Onu demin söylemeyi unuttum. Mükemmeliyetçilik tükenmişlikle de ilişkili. Yani mükemmeliyetçi kişiler kendini çok tükenmiş hissediyorlar. Tükenmiş biçimde karşılayacak ya da bir türlü o daveti yapamayacak.
Yapamayacak. O zaman ben de bu senin o sağlıklıya söylediklerine mükemmeliyetçiliğin kavramsallaştırayım. Tükenmişlik var. Kaçınma var. Talepkarlık var, memnuniyetsizlik var, eleştirellik var, diğerlerin üzerinde yaratılan baskı var, ilişkilerin bozulması var, potansiyelinin altında kalmak var, keskinlik var, köşeli olmak var, esneyememek var ve mutsuzluk var muhtemelen sonunda da, yorgunluk var.
Yorgunluk.
Yani tükenmişlik var.
Evet, evet. Yorgunluk ve hayat neşesinin kaybı.
Kaybolması.
Yani keyif alamama hali. Hayat hepimiz için zor. Mükemmeliyetçiler için çarpı 2-3 zor.
Bu arada 5 çeşit tuzu 4 çeşit tatlı yapan bir evde misafir de kendini rahat ve huzurlu hissetmiyor ki. Çünkü her şey çok fazla fazla. Yani hani bir şeyler yaptım hadi yiyelim neşesi, coşkusu, rahatlığı olmuyor yani.
Evet.
Peçetesi ayrı, çatalı kaşığı ayrı, tatlısı
ayrı. Performans alanı olmuş
orası. Belli bir sahne kurulmuş orada. Sen de sahnenin bir parçası o durumunda kalıyorsun. Ben o sahnenin parçası olmak istemiyorum ki.
Evet.
Daha rahat olmak istiyorum. Yemek yerken üstüme dökmek istiyorum. Yani hani ya da döktüğümde huzursuz olmak istemiyorum. Ama şimdi öyle bir sofrada hani kaşığın çorbaya düştü ve çorba sıçradı. Felaket yani. Onun bakışları, bir göz göze geleceğiz. Ben kendimi kusurlu ve hatalı hissedeceğim, mahcup olacağım. O rahatlık yok ki sofrada.
Hı hı.
Nerede kaldı? Ben şimdi 5 çeşit yerine şöyle 2 çeşit yanına, çayın yanına bir şeyler bulsam, o bile olmasa, çay olsa benim evet. için daha rahat
evet,
yani.
Evet, öyle olunca ilişki ve biz değil de yapılanlar ve ikramlar ön planda oluyor. Pardon, bunları vurmayacaktım. Sinirlendiriyorsunuz beni. Yapmayın Arma, kardeşim. Inler,
vuracak masaya.
8 çeşit yapmayın yani.
Sayende bundan sonra gittiğimiz yerlerde önümüze açma koyacak. Ah ye.
Açma değil, çay dedin sen. İkram bile kaldırdın.
Yok, açmadan mı vermezler ya?
Aç karnı içemiyorum ben zaten.
Ne oldu, sinirden aç karnı içemiyorum ben noktasına gelme. Zeynep'i iyi tanıyın. İkinci adı karakterdir yani. Prensiptir yani. Diğerinde de bir baskı. Hani kendisi yoruluyor. Diğerlerini de yoruyor. Yani böyle anne babaların çocukları da hazır kıta, hazır asker. Ya böyle yöneticinin çalışanı da tedirgin. Ulan şimdi böyle mi oluyor? Ya bırak, rahat bırak. Yani sen de bir rahatla, diğerlerini de bir rahatlat yani.
Hı hı.
O zaman potansiyel ortaya çıkacak değil mi?
Evet, evet.
Şimdi ben de korktum ama sesim bana da yükselir mi diye.
Yok, sen 8 çeşit yapmadın. Sen niye hiç çeşit yapmıyorsun diye.
Ben yiyeceğim. Ben hiç yapıcı değilim çünkü evet. ondan yani. Evet. Toparlayalım
evet.
Herhalde pek çok şeyi konuştuk. Konuşmadığımız eksik kalan taraflar da vardır arkadaşlar. Onları da yorumlarda konuşuruz. Ya da talep gelirse bir sonraki bölümlerde konuşuruz. Yorumlarınızı okuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Elinizi bir aile meselesinin sırtından, omzundan eksik etmiyorsunuz. Yalnızca bazı yorumlar geliyor Instagram'a ve YouTube'a. Biraz keskin olduğunda yorum, hani bize hak vermesi ya da hak vermemesi değil de tonu gergin olduğunda o yorumları siliyorum. Bizzat ben siliyorum arkadaşlar. İstemiyoruz o malzemenin altında gergin bir ortam olsun. Birileri birilerine ayar versin, had bildirsin ya da keskin bir şekilde derdini anlatsın. Bizim buradaki maksadımız zor meseleleri kolay konuşmak, ciddi meseleleri güler yüzle konuşmak. Bizim de hatalarımız olabilir. Biz de bazı şeyleri burada yanlış değerlendirmiş olabiliriz ama bütün bunları biraz nezaketle, güler yüzlülükle konuşmaya ihtiyacımız var. Yaratmaya çalıştığımız ortam o. Bir ikincisi de Instagram'da 200 bine yaklaştık. YouTube'da hala 50 binlerdeyiz. Lütfen oraya da bir el atın. Sizden mükemmel bir performans bekliyoruz bu anlamda takipçi olarak.
Değil mi? Evet, evet.
Bütün konuştuklarımızı çok attım böyle. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Evet. Mükemmeliyetçi tarafınızın düzeyini aşama aşama düşürebilirsiniz. Hani bir haftalık bir değerlendirme gibi sunmak istiyorum. Bunu yaparken mükemmeliyetçilik adil davranmaz. Size karşı adil davranmaz. Tüm enerjinizi sizi tüketene kadar sömürür, iş odağına alır. Siz kendinizi merkeze almaya yavaş yavaş başladığınızda o mükemmeliyetçi tarafın aslında hayatınızı ne kadar da zorlaştırdığını birebir deneyimlemiş olacaksınız. Sizin hayatınız için de zor, yakınlarınız için de zorlaştırır hayatı. Mükemmeliyetçi ebeveynler, mükemmeliyetçi çocuklar yetiştirirler. Bu gelecek nesilleri de etkilemiş oluyor. O yüzden siz kendinize başlayın. Biraz rahatlamakla, çocuklar diyor ya sal biraz diye. Bu hafta biraz kendinizi bazı noktalarda işi gücü bırakın anlamında söylemiyorum. Tabii ki biraz rahatlattığınızdan emin olun. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.